Ayrım 74.
Ankara için konferansın tek kazançlı yönü budur. Nitekim Briant ve Konsu Forza'nın Bekir Sami Bey ile Londra'da birer anlaşma imzalamaları, zaten az çok hazır oldukları bir uzlaşma kolaylıkla yanaşmaları, bir dereceye kadar da Tevfik Paşa'nın tutumundan ileri gelmişti. Ankara hükümeti bu konferansta tek başına temsil edilmek için çırpınmıştı. Bu vesile ile Mustafa Kemal Paşa ile Tevfik Paşa arasında geçen telgraf yazışmaları yalnız bir iç mesele olarak değil dış ilişkiler bakımından da bu hususta Ankara'nın verdiği önemi göstermektedir. Büyük Millet Meclisi'nin 1 Şubat 1921 günlü toplantısında konuşan Hariciye Vekili Bekir Sami Bey aynı konuya değinerek şöyle demişti. İstanbul'da bulunan ve Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve yüksek bir şurada, saltanat şurası, padişahın önünde bu millet için Sevr Antlaşması'nı kabul ve tasdikten başka çare kalmadığına karar veren bir belirsiz hükümetin artık bu memleketin kaderi hakkında söz söylemek hakkı da yüzü de kalmamıştır. Tevfik Paşa'nın konferansta söz hakkını Büyük Millet Meclisi'nin temsilcilerine tanıması bu gerçeğin İstanbul hükümetince itirafından başka bir şey değildir. Tevfik Paşa'yı şüphesiz vatanseverlik duygularından yoksun saymaya imkan yoktur. Fakat saltanat ve hilafete bağlı bir Osmanlı vatanseveri olarak Londra'ya gelmeden de yapmamıştı. Öyle sanıyoruz ki Mustafa Kemal Paşa'ya karşı sonuna kadar direndikten sonra telifçi bir yol bulduğu inancıyla Londra'ya gitmiştir. Tevfik Paşa'nın Türk delegasyonunu nasıl sevindirdiği ve Büyük Millet Meclisi'nin bundan duyduğu memnunluğu İzmit Milletvekili Sırrı Bey tarafından Londra'dan çekilen ve meclisin 24 Şubat günü toplantısında okunan aşağıdaki telgraftan anlamaktayız. Tevfik Paşa, konferans huzurunda millet adına söz söylemenin Ankara Büyük Millet Meclisi delegelerine ait olduğunu ifade etmiştir. Şiddetli alkışlar. Gerçi yukarıdan beri belirtmeye çalıştığımız gibi Sadr-ı Azam'ın konferans görüşmelerinin yürütülmesi hakkını Ankara'nın temsilcilerine bırakması milli hareket yararına güzel bir jesttir. Fakat Tevfik Paşa diğer yandan konferanstan sonuç almak sorumluluğunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine yüklemiş oluyordu. Başarısızlığa uğrandığı takdirde ki böyle olması mukadderdi, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere milli liderler memleket kamuoyu ve Büyük Millet Meclisi önünde suçlu duruma düşebilirlerdi. Bu endişenin duyulduğu Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'e vekalet eden Muhtar Bey'in aşağıya alacağımız konuşmasında açıkça sezilmektedir. Hükümetin o günlerdeki heyecanını ve kısmen Londra konferansının havasını aksettiren bu konuşması ile Muhtar Bey Büyük Millet Meclisi'ne şu açıklamada bulunmuştur. 10 Mart. Londra görüşmelerinde İtilaf Devletleri, Trakya ve İzmir'de Türk ve Rum nüfusunun tespiti için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettiler. Son yılların olaylarına rağmen araştırma sonucunun lehimize çıkacağına inanan delegasyonumuz bu teklifi kabul etti. Fakat bu görüşmelerin sonucu hakkında bize gönderilen rapora cevap olarak verdiğimiz talimatta, oralarda Yunan askeri ve sivil idaresi hakim oldukça araştırma komisyonunun faaliyet göstermesine razı olmanın sakıncaları belirtilerek teklifin reddedilmesini kendilerine bildirdik. Bizim delegasyonumuz Yunanlıların bu teklifi kabul etmeyeceğine inanıyorlardı. Gerçekten Yunan hükümeti sonuçtan güven duymadığı için tahkik komisyonu teklifini reddetmiştir. Dolayısıyla durum lehimize bir etki bırakmıştır. Yine komisyonun bir oturumunda delegasyonumuz başkanı, Kürdistan ve Ermenistan sınırları ve mali kontrol ve iktisadi münasebetler ve boğazlardan serbest geçiş hakkında bazı sorulara muhatap olmuştur. Yüksek heyetiniz de bilir ki bu memleket, kanuni devrinde olduğu gibi sınırlarını ta Viyana'ya kadar genişletse, mali istiklaline sahip olmadıkça buna bağımsız bir hükümet ve devlet denemez. Zaten misak-ı milliğinin değişmez esaslarına aykırı bulunduğundan biz asla mali bir kontrol ve teftiş kabul edemeyiz. Bu şartlar içinde yapılacak barışımız yoktur. Hatta bütün milli isteklerimiz tatmin edilse bile halen mevcut bulunan burada değil ya İstanbul'un bugünkü şekline göre arz ediyorum, duyun-u umumiye müesseselerini dahi kabul edemeyiz. Bundan dolayı imzalayacağımız barışı mutlaka bu şartlar içinde yapmak ve tespit etmek gerekir. Kürdistan meselesine gelince, böyle bir mesele bizde mevcut değildir. Biz bunu bilmiyoruz. Çünkü yüksek heyetiniz ve onun içinde bulunan Kürdistan vilayetlerinin sayın milletvekillerinin de her fırsat düştükçe söyledikleri üzere biz ayrılık kabul etmez bir surette birbirimizle kader birliği yapmış olduğumuzdan yalnız bir Türkiye meselesi vardır. Yoksa Kürdistan meselesi yoktur. Bunu Avrupalılar bir daha öğrenmek isterlerse delegasyonumuz bunu yüksek sesle suratlarına söylesin denilmiştir. Ermeni sınırları meselesine gelince, yüksek heyetiniz pekala bilir ki Gümrü'de imzalanmış fakat bilinen sebeplerden dolayı bazı maddeleri uygulanmamış olan antlaşma ile kayıtlı olduğumuzdan Batı devletleriyle aramızda Ermenistan'a veya sınırlarına dair görüşülecek, konuşulacak hiçbir mesele ve anlaşmazlığımız yoktur. delegasyonumuza yeniden bu şekilde talimat verdik. Misak-ı Milli'de gösterilmiş olan esaslar içinde bir barış yapmak arzumuz son derece büyüktür. Barışın taraftarıyız. Harp zevki için harp etmiyoruz. Bunlar tatmin edildiği takdirde her zaman barış yapmaya hazırız. Konferansta biz Sevr Antlaşması'nı bir İzzet-i Nefis meselesi yaptık. Bundan dolayı bu ismi asla değiştiremeyiz. Bunu önceden kabul ediniz. Ondan sonra antlaşmanın maddeleri hakkında sizinle konuşabiliriz demişlerdir. Biz de dedik ki, biz gerçeksever insanlarız. Biz 7-8 yüzyıldan beri koca bir saltanat kurmuş bir milletin çocuklarıyız. Onun için yeni kurulmuş devletler gibi gösteriş hevesimiz yoktur. Biz gerçeğe bakarız. İsmi ne olursa olsun. Yalnız barış hükümleri mutlaka Misak-ı Milli'de gösterilen esaslara uygun olsun. Biz Sevr ismini de kabul ederiz. Bu arada Fransız ve İtalyan delegasyonu bizim delegasyonumuzla yaptıkları konuşmalarda bize karşı dostça duygular göstermişlerdir. Aldığımız raporlara göre bizimle anlaşmak istemektedirler. Fakat Fransızlar, özellikle Fransızlar, yüzümüze dostça laflar söylemekle birlikte uygulamada buna zıt davranışlardan çekindikleri yoktur. Bunların samimiliğine kanaat getirilmedikçe yapılan tekliflere hükümetin kıymet vermeyeceğini size tekrar temin ederim. Delegasyonumuzdan aşağı yukarı 8 günden beri bir haber alınamamıştır. Yabancı ajanslar konferans görüşmelerine ait ve konferans dışında siyasi çevrelerin eğilimlerine dair birçok haberler verdikleri halde delegasyonumuzdan 8 günden beri bir cevap alınamaması dikkati çekecek bir durumdur. Bunu ne suretle tevil etmek lazım geldiğini ben deniz kestiremiyorum. Yüksek heyetinizin ve kamuoyunun herhalde pek büyük bir ümide düşmemesini rica ederim. Londra Konferansı Batılı devletlerin Ankara hükümetiyle yaptığı resmi ve siyasi görüşmelerin ilki olmak, Ankara hükümetinin harici vekiliyle Fransa ve İtalya'nın birer anlaşma imzalamalarına imkan hazırlamak gibi 3 önemli özelliği vardır. Bu sebeple konferansa biraz genişçe yer vermiş bulunuyoruz. Halbuki konferanstan başka olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Lloyd George görüşmelerin bir anlaşmaya ulaşmaması için elinden geleni yapmıştır. Lord George'un çabasıyla Türk ve Yunan delegasyonuna hükümetleriyle görüştükten sonra cevaplandırmak üzere verilen yazılı barış teklifi üzerinde durulmaya bile değmez. Çünkü bu teklifi ne Ankara kabul edebilirdi ve ne de Atina kabul etmek niyetindeydi. Sevr Antlaşması'nda çok önemsiz bazı değişiklikleri taşıyan teklif henüz Ankara'ya ulaşmadan ve Türk delegasyonu yoldayken Yunan ordusu Anadolu'da büyük bir taarruza geçecekti. B. Reddedilen anlaşmalar. Londra'ya giden delegasyon başkanı harici vekili Bekir Sami Bey'e hükümet siyasi görüşmeler için tam bir yetki vermişti. Yukarıda da yeri geldikçe belirtildiği üzere Briant ve Consuforza Türk delegasyonuna büyük bir ilgi ve yakınlık gösterdiklerinden konferans dışı temaslar sonunda Bekir Sami Bey Fransa ve İtalya temsilcileriyle ayrı ayrı ikili anlaşmalar imzalamıştır. Fransa ve İtalya ile yapılan anlaşmalar aşağı yukarı birbirine benzemekte ve gelecekteki bir barış antlaşmasını esas teşkil eder mahiyetteydi. Bu arada İngiltere ile de yalnız karşılıklı olarak esirlerin bırakılmasına ait bir anlaşma yapılmıştı. Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edilmeyen ve Bekir Sami Bey'in harici vekaletinden ayrılmasına sebep olan bu anlaşmalar üzerinde kısaca duracağız. 11 Mart 1921 günü Londra'da imzalanan Türk-Fransız anlaşmasının başlıca hükümleri şöyledir. Harbe son verilecek ve karşılıklı olarak esirler serbest bırakılacaktır. Kilikya'da Fransız subaylarının da katılacağı bir güvenlik kuvveti kurulacaktır. Harbe son verildikten bir ay sonra Sevr Antlaşması ile çizilmiş olan sınırın kuzeyinde bulunan Fransız kuvvetleri geri çekilmiş olacaktır. Kilikya'da Fransız işgali sırasında görev alan memurlar yerlerinde bırakılacak ve genel af ilan edilecektir. Azınlıkların her türlü hakları eşitlik dairesinde sağlanacak ve halkın karışık olduğu yerlerde belediye ve jandarma teşkilatı azınlıklar da göz önünde bulundurularak düzenlenecektir. Anlaşmanın bir maddesiyle Suriye-Türkiye sınırı tespit olunmuştu. Fakat asıl önemli husus anlaşmanın ekonomik hükümleriydi. Anlaşma ile Fransa'ya bir takım imtiyazlar tanınmaktaydı. Şöyle ki, verilecek imtiyazlarda Fransızlar tercih edilecek ve Türk-Fransız ekonomik işbirliği kurulacaktı. Bu inhisar yalnız Kilikya'ya mahsus olmayıp Elaziz, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerini de içine almaktaydı. Ergani madenlerini işletme imtiyazlı bir Fransız grubuna verilecek ve bu maksatla Türk kanunlarına göre kurulacak bir şirkette Türk-Fransız sermayeleri yarı yarıya işbirliği yapacaklardı. Anlaşmanın başka bir maddesiyle de Fransızlar, İskenderun bölgesinde Türklere kültür gelişmesi bakımından kolaylık göstermeyi ve Fransızca ile Arapça gibi Türkçeyi de resmi dil olarak kabul etmeyi taahhüt ediyorlardı. Fakat bu taahhüze karşılık Türkiye'deki Fransız kültür ve sosyal yardım kuruluşlarının devamını sağlamakta idiler. Bekir Sami Bey ve arkadaşları Londra'dan ancak 2. İnönü Muharebesi bittikten sonra dönebilmişlerdi. İnönü zaferinin verdiği güvenlik içinde Mustafa Kemal Paşa tarafından gözden geçirilen bu ve diğer anlaşmalar son derece menfi bir şekilde karşılandı. Nitekim nutukta Atatürk bu konuya önemli eğilmekte, anlaşmaları misak-ı milli ve milli istiklal anlayışına tamamen aykırı görerek anlaşmaları imzalayan Bekir Sami Bey'i ağır bir şekilde suçlamaktadır. Halbuki Bekir Sami Bey en buhranlı bir devrede memlekete büyük bir hizmet yaptığını inanıyordu. Nutuktaki açıklamalardan anlaşıldığına göre Mustafa Kemal Paşa ile aralarında bir hali tartışma da geçmişti. Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmaları her ihtimale karşı Büyük Millet Meclisi'ne götürmedi. Kendi deyimiyle Bekir Sami Bey'in düşüncelerinin mecliste tasvip görmeyeceğinden başka harici vekaletinden düşürüleceği de kesindi. Fakat meclisi siyasi meselelerin görüşülmesine ve tartışılmasına boğmayı o günlerin şartlarına uygun görmediğinden Bekir Sami Bey'e isabetsizliğini bizzat söyleyerek harici vekaletinden çekilmesini teklif etmiştir. Bilindiği üzere pek az bir zaman sonra 1921 Haziran'ında Fransızlar ile görüşmeler yeniden başlamış ve Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da idare ettiği bu görüşmeler sonunda 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalanmıştı. Ankara Anlaşması ile Bekir Sami Bey'in Londra'da Briant ile yaptığı anlaşma karşılaştırıldığı zaman büyük ve önemli farklar görmek mümkün değildir. Her iki akit de Türk-Fransız Harbi'ne son veriyor ve Türkiye-Fransa sınırını tespit ediyordu. Ankara Anlaşması ile Bekir Sami Bey'in yaptığı anlaşmadaki sınır, Türkiye lehine pek az bir farklılık göstererek hemen hemen aynıdır. İlk anda göze batan ve Mustafa Kemal Paşa'yı Bekir Sami Bey'e karşı haklı gibi gösteren husus, Bekir Sami-Briant Antlaşması'nda Fransa'ya bazı iktisadi imtiyazlar ve menfaatler tanındığı halde Ankara Antlaşması'nda bunlardan söz edilmemesidir. Fakat 13 maddeden ibaret olan Ankara Anlaşması'nın tamamlayıcısı sayılmak gereken harici vekili Yusuf Kemal Tengirşek Bey ile Franklin Boulon arasında teati edilen mektuplarda ki Yusuf Kemal Bey 6, Franklin Boulon 5 mektup vermiştir. Bekir Sami Briant Antlaşması'nda söz edilen menfaat ve imtiyazlar aşağı yukarı aynen fakat değişik deyimlerle kabul ve teyit olunmuştur. Harici vekili Ankara Anlaşması'nın 1 Kasım 1921 günü meclise bilgi kabilinden okunmuş fakat mektuplara çok sathi olarak değinmiştir. Öyle sanıyoruz ki meclisin tepki göstermesinden duyulan endişe sebebiyle mektuplar aynen okunmamıştır. Dipnot: Ankara Anlaşması'nın bir maddesine göre bu anlaşmanın iki hükümet tarafından tasdiki gerekmekteydi. Anlaşmanın meclisler tarafından tasdiki söz konusu edilmemişti. Ne Fransa ne de Türkiye hükümetleri anlaşmayı kendi meclislerine anayasaları gelince tasdik ettirmeleri gerektiği halde bu muameleyi yapmak istememişler ve yapmamışlardır. Türk hükümetinin endişesini yukarıda belirttik. Fransız hükümeti ise bu anlaşmanın mahiyetini müttefikleri ve özellikle İngiltere tarafından öğrenilmesini istemediğinden meclislerine tasdik ettirmemiş ve yalnız bilgi vermiştir. Ankara Anlaşması üzerinde ileride daha geniş şekilde durulacağı için burada bu kadarlık bir karşılaştırma ile yetiniyoruz. Ancak şu var ki Mustafa Kemal Paşa, Franklin Boulon ile Ankara'da kararlaştırılan şartları kabule mecburdu ve bunu yapmakla isabetsiz hareket ettiği söylenemez. Bekir Sami Bey de o günün şartlarına göre görevini çok iyi yapmıştı. Buna rağmen layık olmadığı bir muameleye maruz kaldı. Bunun iki sebebi olabilir. Biri İnönü'nde kazanılan zafer, dolayısıyla Batılıların Türkiye'de daha elverişli şartlarla anlaşmaya mecbur oldukları inancının yerleşmesi, diğer ise Bekir Sami Bey'in günün birinde Mustafa Kemal Paşa'nın önüne bir engel olarak çıkması ihtimali. Gerçekten Mustafa Kemal Paşa daha Sivas Kongresi sırasında Bekir Sami Bey'den kuşkulanmıştı. Şimdi aynı adam Moskova'da ve Londra'da Türkiye'nin dış politika münasebetlerini düzenlemekteydi. Bekir Sami Bey'in Moskova'da hazırladığı görüşmeler meyvesini vermiş ve Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 imzalanmıştı. Bekir Sami Bey, İngiltere ile imzaladığı esir mübadelesine ait anlaşma bir tarafı bırakılsa bile, İtalya ve Fransa ile muhasemata son veren anlaşmalar imzalamış bulunuyordu. Bütün bunlar Bekir Sami Bey'in itibarını ve nüfusunu artıracaktı. Halbuki Bekir Sami Bey gerek bazı kusurları, gerekse Mustafa Kemal Paşa'nın liderlik yolunun açık tutulması bakımından sivrilmemeliydi.
Ayrım sonu.